6 nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Grizu, 2. Mükellefiyet, 4. Cilt. Yazarı Muzaffer Oruçoğlu. Türü roman. Babek Yayın, 1. baskı Temmuz 2011. ISBN numarası 9-789-756-099-377. Bu kitap 523 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Ağustos 2012. Kurum telefonu 0312-363-7746. Kitabın arka yüzü. Grizu, 2. Mükellefiyet, 4. Cilt, Muzaffer Oruçoğlu. Ümmü kadın kömür harmanı yerine varmadan 3 katırla karşılaştı. Katırlardan birisi ayakta, diğer ikisi ise yerde cansızca yatıyordu. Ayakta olan katırın tüyleri Grizu patlamasından az sonra çıkan ocak yangınında yanmıştı. Baca ağzına yakın bir yerde olduğu için kurtulan madenciler tarafından yer üstüne çıkarılmış, alevin söndürülmeye başlamasıyla birlikte galerilerde ölüp yolu kapatan katır leşlerinin yer üstünden çıkarılmasında kullanılmıştı. Ümmü kadın karartma yasağına rağmen madencilerin harman yerindeki direğe astıkları, madenci lambasının hafifçe aydınlattığı katıra yaklaştı, yakından baktı. Acıdan titriyordu katır. Boynunda bir hamut vardı. Her iki yandan hamuta bağlı birer kendir, katırın arkasında bulunan ölü katırın art ayaklarına bağlanmıştı. Ceza mesele değil. İnsan kişiliğini bazen kendisine verilen cezalarla güçlendirir. Sırtlarını dağa yasladılar. Gökyüzü tüm derinliğiyle açıldı. Kendi dibinde kaybolan büyülü bir ayna gibi berraklaştı. Korku eridi. Dağı saran kuş cıvıltılarının ve gün ışığının gücünü birden fark etti Hurşit. Gökyüzünün orman gibi tuzağı ve ölüm korkusunu telkin etmediğini, insana ışık, iyimserlik ve güven verdiğini düşündü. Saçları kızlarınki gibi uzamış, toprak ibriklerin boynunu andıran incecik boynundan sırtına doğru kaymıştı. Başını hafiften çevirip göz ucuyla arkadaşı ve amcası oğlu Abbas'ı yokladı. Abbas'ın 2 yıl önce bir maden yangınında yanan yüzü, ilk bakışta çevresi kıllarla kaplanmış genç bir maymunun kırmızı kıçını andırıyordu. Yangın delikanlının gözlerini küçültmüş, ağzını ise yay gibi iki yana germiş, yüzünün doğal somurtkan ifadesini bakan her insanda sempati yaratacak biçimde güçlendirmişti. Abbas Urşit'in göz ucuyla kendisini yokladığını sezinlediğinde onun yine teslim olmayı teklif edeceğini aklından geçirdi. Gerçekten de Hurşit, yeryüzünün tüm endişelerini duygu anaforunun odağında birleştirmiş, küçülerek kendinde kaybolmuştu. Artık hiçbir ihtimali düşünecek durumda değildi. O dağ senin, bu dağ benim, bu işin bir sonu olmalıydı. Havzadan yükselen dumanlara ve kuyu kulesinin zirvesine takıldı düşüncesi. Bizim bu dağdan inmemiz lazım dedi korkusunu gizleyen kararlı bir ifadeyle. Ben gördüğüm düşü ciddiye alırım. Bu dağ düşümde bana bir yolunu bulun, teslim olun dedi. Teslim olmazsanız jandarma çevirir bir gün. İkinizi de vurur sorgusuz sualsiz dedi. Ben daha hak verdim. Belayı beklemek doğru değil Abbas. Sustu. Susmasıyla da daracık alnı iyice daraldı. İçinin ışığını derinlemesine emen ve gözlerini olduğundan daha büyük gösteren elma yeşili hareler kayboldu birden. Kirden keçeleşmiş kıvırcık kafasını kaldırdı. Yeşil başlı büveleğin vızıltısını dinledi. Jandarmanın ayak seslerini bir günlük yoldan duyan eski eşkıyalara dair anlatılan menkıbeleri anımsadı. Çillenmiş ufacık yüzünde sonradan eklenmiş gibi duran kocaman kemerli burnunu tatlı tatlı kaşıdı ve sağ kolunun dirseğini terk edilmiş bir kuş yuvasına sokarak sırtını hafif topraktan kaldırdı, soluğunu kesip çalıları dinledi korkuyla. Macide'nin korkulu bakışları canlandı gözlerinin önünde. Sen de 18 yaşındasın, ben de diye sürdürdü Hurşit. Sen de bir kız sevdin, ben de. Ben çok sevdim. Madenden nefret ederim ama Macide'siz de edemem.
Ben de Selman'sız edemem. Teslim olmadan bu kızları sevmek daha güzel.
Güzel ama kimse firariye kız vermez. Sevgililerin sözle gelen varlığı yüreğine kurşun gibi çöken korkudan hafif uzaklaştırır gibi oldu Hurşit'i. Kendisinin bir gün biri tarafından sevileceğine hayatında hiç ihtimal vermediği için Macide'yi çok seviyordu. Dedesi Hurşit gibi o da küçükken anasını kaybetmiş, babası Cemal'i maden ve firarilik hayatından dolayı çok az görmüş, analığı Rukiye'nin umutsuz ve karamsar ruh dünyasında yetişmişti. Kendi sevgisinin çok daha güçlü olduğunu bağıra bağıra söylemek geldi içinden. Topuğuna dokunan yeni açmış papatyanın bir benzerinin o anda Macide'nin topuğuna dokunduğuna inandı.
''Ben Selma'ya onu çok sevdiğimi hiç söylemedim.'' dedi Abbas. Gurilinkini andıran uzun kollarını havaya kaldırdı. Allah'a yaklaştığını sandı, sonra durdu. Kafasındaki düşüncelerin birbirlerini yediğini, binlerce düşüncenin ise hiçbir şey yapmadan her gün geberdiğini aklından geçirdi. Ellerini ensesinde birleştirdi ve martı çığlıklarını yaklaşmakta olan yeni bir felakete yordu.
''Söyleseydin.'' dedi. ''Ben Macide'yi her gördüğümde söylerim.''
''Söylersen bir kıymeti kalmaz.'' diye gökyüzüne baktı Abbas. Mavinin gücü karşısında sustu. İçindeki eğilimleri, yükseklik ve derinlik duygusunun büyülü sessizliği karşısında anlatmakta güçlük çekiyordu. İnsan susarak da kendisini anlatabilmeli ve susan bir insanı bir güzelliği anlayabilmeliydi. ''Yüreğimin içini Selma'ya söyleyemem.''
Başını çevirdiğinde Abbas'la göz göze geldi Hurşit. Selma'nın Abbas'ı merak ettiğini, anlayamadığını ve acı çektiğini aklından geçirdi. Abbas o anda anlatamamanın verdiği sıkıntı içindeydi. Arkadaşının sıkıntısını sezinler gibi oldu Hurşit. Merak acısını tatmış sevecen bir iklimle,
''Yüreğini bağlama.'' dedi. ''Günahtır, halden anla. Halini anlat kıza.''
''Anlatmam. Halime baksın, beni anlasın.'' ''Selma hiç konuşmadı, hep sustu ama ben anladım. O da beni anlasın. Seven anlar.''
Anlamayan insanlardan korkmak ve uzak durmak üzerine kurulmuş bir hayat gibi bakınıyordu.
''Herhal anladı beni.''
O anda inekle boğanın birbirlerini anlayıp anlamadıklarını keşfetmeye çalışıyordu Hurşit. İkisi de konuşmuyordu. Boğa çiğnenmiş yeşil ot kokan burnunu gökyüzüne dikip sürüyü kokluyor ve kendisini arayan ineği bulabiliyordu.
''Doğru.'' diye mırıldandı Hurşit. ''Bir insan severse sevdiğinin halini anlar, uzakta da olsa anlar.''
Dikkatini yıllarca çalıştığı havzaya, kuyulara, görünmeyen galerilere, ayaklara yöneltti. Ocak çavuşları, mühendisler, nezaretçiler, jandarmalar canlandı gözlerinin önünde.
''Onlar bizi anlamazlar, teslim olsak da anlamazlar.''
Hurşit'in hayal aynasında gülümseyen Macide'nin yerini teslim olma anı aldı. Teslim olmaya kararlıydı. Günlerdir kafasında kurguladığı korkunç tahminleri anlatması durumunda madenden nefret eden Abbas'ın teslim olmaktan vazgeçeceği endişesini taşıyordu. Ne kadar çok kişi aynı anda teslim olursa atılacak dayağın gücü o kadar çok parçalanırdı. Tek başına teslim olmanın dehşetini düşünmek bile istemiyordu. Dayaktan sonra haber ameli arasında yayılacak, sarf edilen sözler dayaktan da beter olacaktı.
''Teslim olsak bize ne yaparlar?''
''Teslim olsak bize bir şey yapmazlar.'' dedi Hurşit. ''Mübarek Ramazan ayıdır. Dayak hangi ayda yaratıldı bilmem. Ramazan ayında yaratılmadığını bilirim. Herkes oruçludur, kimse günaha girmek istemez. Hem bizim bırakıp kaçtığımız o ocaklara senelerce emek verdiğimizi herkes bilir.''
Hurşit'in fikirlerinin ağzından fırlar fırlamaz inanacak adam arayışına çıktıklarını ve genellikle kimseyi bulamadıklarını düşündü Abbas. Korkusunu karşı çıkarak hafifletmenin ve iyice emin olmanın yoluna girdi yeniden.
''Nedim Çavuş Ramazan ayına bakmaz, bizi mahveder.''
Sözdeki doğruluğun yarattığı sıkıntıyla esnedi Hurşit. Kafası Nedim Çavuş'un firarilere geçmişte uyguladığı dayak sahnelerine sahne oldu birden.
''Ali emminin terli alnına tükürmüş bir adamdır o.'' diye sürdürdü Abbas. ''30 yılın terine tükürülmez. Evinin içinde çizmesi yan yatmış bir tavuk cücüğü de gelmiş çizmenin içine girmiş. Çizmeyi giyerken cücüğü fark etmiş Nedim Çavuş. Almış kafasına tükürmüş sonra bağırmış. senin ocağın ananın altıdır, niye yanlış galeriye girdin demiş. Başını koparıp atmış cücüğün. Ben itimat etmem o adama. Ramazanı mamazanı dinlemez. Yaptıklarının doğru olduğuna inanan bir adamdır, tehlikelidir.
Korkusu iyice boyutlandı Hurşit'in. Eğerini atından daha çok seven hoyrat çavuşların yanında kendilerini dayak cezasından koruyacak acıma duygusu güçlü çavuşlar var mıydı acaba? Belirsizliğin, korkunun ve kargaşanın yeryüzüne egemen olduğu bir zaman diliminde yaşıyordu herkes. Kadınlar odun yüklerinin ve kömür dolu çuvalların altında çocuklarını düşürüyor, katırlar yer altında kördeşiyor, kömür tozlarının ve dumanların öldürdüğü kuşları yiyen tilkiler zehirleniyor, al kiraz üstüne kar yağıyordu. Yeryüzünün bir yerlerinde karıncalar katar katar yürüyor, en önde giden karınca küçüklerin, yaşların ve sakatların kolayca geçebilmeleri için yolunun üstüne çıkan çukura iniyor, çukur dolmamışsa arkadan gelenler doluncaya kadar çukura giriyor, uğul uğul akan karınca katarı çukuru dolduranların sırtlarına basarak geçiyor. Katarın en sonundaki karınca geçtikten 5-10 saniye sonra çukurdan çıkanlar katara ekleniyordu. Abbas boşluğun ruhundan sıyrılıp kendi ruhuna girmek istercesine yekindi. Usul usul sırtını topraktan kaldırdı oturdu. Çıkışsız zor anlarında yaptığı şeyi yaptı. Kazma vuruşlarının yayvanlaştırdığı ellerini seyre koyuldu. Unutma Abbas, bu dünyada iyi insanlar da var. Amana düşenin elinden tutarlar. Hakkından gelemediği duyguların doğurganlığı kaynayan bir duygu yumağı haline getirmişti Abbas'ı.
Nedim Çavuş'un adamları o iyi insanları dinlemezler. Güçlü kuvvetli kolları var. Birine giriştiler mi Allah yarattı demezler. Dayaktan sonra da götürür bir kör ocağa atarlar. Tuzlanmış hamsiler gibi bekletirler.
Hiçbir dağın, ormanın ve yaratığın artık kendilerini kabul etmediği inancındaydı Hurşit. Her şeyi göze alıp teslim olmanın zamanıydı.
''Bize adam akıllı bir dövseler ne olur ki, rahatlarız, yerimiz yurdumuz belli olur, hayatımız belli olur. Bir yıllık firarilikte ikimiz de kız bulduk, hiç değilse yürüdüğümüz yol belli olur, bir işimiz olur, çalışır düğün parasını çıkarırız. Köyümüze gittiğimizde de jandarma korkusu olmadan sevdiğimiz kızlarla görüşürüz, babaları da bize güvenir. Ha, bunlar iş güç sahibidir der, kızlarını bize verirler. Firariye kimse kız vermez Abbas.'' Ben firariye bitimi vermem.
Abbas firariliğin yarattığı ürkek ve ihtiyatlı bir yaklaşımla söylenenler üzerinde düşündü biraz. Altı delinmiş çarığını çıkardı, delikten kozluya baktı. Hurşit'in hayatı düzene sokmaya çalışması kötü bir şey değildi.
Ağız göz ederlerse, kolumuzu bacağımızı kırarlarsa kötü olur. Kızlar sakata gelmezler, soğurlar, terk ederler bizi. Seni seven bacağın kırıldı diye seni terk edecekse bırak terk etsin.
Doğru dedi Hurşit. Macide beni terk etmez. Selma seni terk eder mi bilmem.
Ben severim, içten severim. Terk edilirsem acı çekerim. Acım haklıysa acımı severim.
Hurşit cevap vermeyince sohbet kesildi. Sessizlik yaprak ve çimen serinliğine sarılarak dağın yamacında uykuya dönüştü. İkindiye doğru denizin sisli derinliğinden sesler ve kuş sürüleri geldi. Uyuyanların üzerinden geçerlerken bıraktıkları sıcak ve sulu dışkılardan bir tanesi Hurşit'in alnına düştü. Düşmesiyle de uyanması bir oldu. Alnındaki pisliği avucunun içiyle silerken Abbas'ın son aylarda sık sık "Dağ taş bizden memnundur, teslim olmamıza izin vermez" sözünü anımsadı. Avucunu çimene sürerek temizledi. Uzaktan gelen turna çığlığı ile alnına düşen dışkı arasında bir bağ kurmaya çalıştı.
Turnalar da istemiyor artık bizi buralarda diye iç geçirdi. Yiyecek ve içecek de kalmamıştı. Artık beklemenin de bir anlamı yoktu.
Böğrünü dürttü Abbas'ın. Abbas kalk, gitme zamanı geldi gayrı.
Yatış düzenini değiştirmeden nereye diye sordu sayıklarcasına.
Teslim olmaya.
İsteksizce kalktı Abbas, duyduğu felaket haberi karşısında çaresiz kalmış insanlara özgü bir ruh haliyle
''Tamam'' dedi, ''Allah yardımcımız olsun.''
Abbas'ın hayalinde madenin dayanılmaz mükellefiyet şartlarından kendilerine doğru kaçmış, sonunda kendileri tarafından yakalanıp madene teslim edilmiş gençler canlandı. Sağ yüzünün uyurken topraktan aldığı toprak zerreciklerini ve kuru otlarını avucuyla sildi. Hurşit arkadaşının kırmızı yüzünden düşen toprak zerreciklerinden birisi gibi hissetti kendini. Karanlık çökmeden gitmemiz lazım. Kırmızı ufak yemişleri olan dikenli, yabanıl yemişen kümelerini geçtiler. Çam ve kiraz ağaçlarının iç içe geçtiği küçük tepeciyi aşıp ocaklara yöneldiler. Heyeti sıhhiye raporuyla çalışamaz kaydını yiyen ve işlerine son verilen iki madencinin geldiğini görünce çamlıklara saptılar. Bir müddet yürüdükten sonra işçi pavyonlarının arkasında kümelenen çalılıkların içinde oturdular. Durumu gözetlemeye başladılar aç kurtlar gibi. Hurşit dikkatini maden direği ve kömür taşıyan loko traktörlerin çıkardıkları dumanları, temiz hava ile birlikte bacalara gönderen kompresörün soluyuşlarında yoğunlaştırdı. Ocaklar bu hızlı ve aralıksız soluyuşlarla soluk alabiliyordu. Abbas'ın dikkati ise çavuşların arada bir gelen sesleriyle takır takır işleyen eleklere ve eleklere dökülen kömürlerin teşkalesine takılmıştı. ''Bizim doğrudan idare binasına gitmemiz lazım.'' dedi Abbas. ''Müdüre teslim olursak belki daha az dayak yeriz.'' ''Doğru.'' diye onayladı Hurşit. ''Müdür İhsan Soyak Bey de oradaysa Allah yüzümüze güler.'' Kozlu ve Kılıç derelerinin sağ ve sol yamaçlarında yükselen İtalyan ve Fransız yapımı binaların aralarında dolanıp durdular bir müddet. Korkularını bastırarak incir harmanı bölge yazıhanesine doğru yürüdüler. İş Bankası'nın kurduğu Kömür İş Anonim şirketine ait olan 3 katlı binanın ana kapısına yöneldiler. Birbirlerine dert yanan çay damarlı iki nezaretçiyi geçip içeri girdiler. Bürolara çay dağıtan ve ağır düşüncelere sahip olduğu için ince boynunun eğrildiğine inanılan Hademe Mehmet Efendi'ye müdürü sordular. Mehmet Efendi tek bir burundan ibaret olan suratındaki sineği elinin tersiyle kovdu ve delikanlıların perişan hallerini afallamış bakışlarla tepeden tırnağa şöyle bir süzdükten sonra ''Sen Cemal'in oğlu Urşit değil misin?'' dedi. Sesindeki korku firardan haberdar olduğunu gösteriyordu. ''He oyum.'' Çevresini bir daha süzdü, çenesini yaklaştırıp sesini kısarak ''Bakın uşaklar, sakın benden duymuş olmayın.'' dedi. ''Müdür burada değil, baş mühendis burada, taşaklı adamdır. Ben şimdi haber veririm, Mevlam yüzünüze güler. Şükredin ki Nedim Çavuş izine çıkmış. Burada olsaydı ananızdan doğduğunuza pişman ederdi sizi.'' Haberin yarattığı mutlulukla kapıya yaklaştılar birlikte. Elindeki kollu çay tablasını Hurşit'e verdi Mehmet Efendi, kapıyı tıklatıp girdi içeri. Kısa bir müşavereden sonra kapının öte yakasından baş mühendisin ''Gelsinler bakalım'' sözü duyuldu. Sigara ve cam macunu kokusuyla birlikte dışarı çıkan Mehmet Efendi, sevaba girmiş olmanın verdiği sevinçle firarileri içeri aldı ve gülümseye gülümseye gitti. Baş mühendis kaşlarını çattı hemen, güçlü görünmek isteyen insanlara özgü bir yüzle karşıladı firarileri. Sigarasından bir püftük çekti, dumanı tavana doğru savurdu. Üstü yeşil çuhalı masasını firarilerin varlığından habersiz görünerek parmaklarının uçlarıyla tıklatmaya başladı. Hurşit işkillendi. Hiçbir hayat belirtisi göstermeyen ve bal mumundan yapılmış bir maskeyi andıran yüzün arkasındaki asıl yüzü merak etti. Görünen yüzün ciddiyeti en ciddi insanı bile içten içe gülümsetecek derecede ele veriyordu yapaylığını. Yüzünde iki güçlü ön dişin dışında gücünü gösterecek tek bir belirti yoktu. Herkesi memnun etmesine rağmen neden hiç kimse tarafından sevilmiyordu bu adam? Kaşları gözlerini kapatmış, davul tokmağını andıran burnunun ucu sümkürmekten şalgam gibi kızarmıştı. Kellesini kaldırdı, gamzeli çenesinin ucuyla ilk kez tepeden tırnağa süzdü delikanlıları. Onların hayat hikayelerini tüm ayrıntılarıyla biliyormuşçasına,
''Evet, bu macerada burada bitti.'' diye mırıldandı. Kafasının bir köşesinde bit boku kadar akıl olan bir kul, mükellefiyet devrinde hiç firar eder mi? Ne kadar sürdü firariliğiniz?
Bir sene dedi Hurşit. Hurşit'in gözlerini yürürken kendini çıplak hissettiği için sokağa çıkmaktan korkan ve insanları bazen çift gören şaşı karısının yeşil gözlerine benzetti Üslü Bey.
Evli misin?
Değilim.
Evli değilsen niye firar ettin dedi.
Sessizlik çöktü odaya.
İnsan hiç cepheden firar eder mi? Burası da bir cephedir. Teşhis ve çare kaynağıdır evladım. Eskiden Fransızların cephesiydi. 2 sene evvel genç devletimiz satın aldı buraları. Şimdi bizim cephemizdir. Cihanı harp belası sarmış. Herkes firar ederse İsmet Paşa yalnız kalırsa bu memleketin hali ne olur?
Baş mühendis arkaya yaslandı. karşısında süklüm püklüm duran firarileri, sefil ilişkiler içinde olan idealsiz bir sürünün iki elemanı olarak hayal etmeye başladı. Sürü idealsiz olduğu için bir şeylere inanıyor, inandığı şeyin etrafında dönüp duruyor, kendini arıyordu. Hayır hayır, kendini bile aramıyordu. Kendinin farkında değildi ki kendini arasın. Sürünün iş yapabilmesi, millet olabilmesi için kaval namesine değil, duyarlı ve cesur bir vicdanın çobanlığına ihtiyacı vardı.
Senin yüzüne ne oldu?
Ocak yangınında yandı.
Şimdiye kadar ailenden ölen oldu mu ocaklarda?
Dayım öldü dedi Abbas. Benim yüzümün yandığı ocak yangınında yandı. Bakışlarını Hurşit'in duruşundaki mahzunluğa çevirdi baş mühendis. Abası 40 yamalı bir aileye mensup olduğunu düşündü onun.
Ya senin?
Benim Hızır emmim küfeciyken ocak yangınında öldü. Dedem Hurşit toz hastalığından öldü. Dedemin kardeşi Nasuh Göçük de öldü. Dedem Hurşit'in babası yani büyük dedem Cemal'i de ateş nefesi öldürdü. Baş mühendis dikkatini Hurşit'in yüzündeki saf ruha, acıma duygusunun yarattığı çocuksu masumiyete yöneltmişti. Hurşit'in oldukça acılı ama anlamını, erdemini ve esenliğini yitirmiş, savaş yangınlarıyla çepeçevre sarılmış bir dünyada hallaç pamuğu gibi atılan siperlerden uzak olduğu için de şanslı bir genç olduğunu düşünüyordu.
Bu kadar şehit vermiş bir ailenin çocuğu nasıl olur da bu cepheden kaçar?
İşaret parmağını şakağına bastırarak düşünmeye başladı baş mühendis. Söylediklerine inanmıyormuş gibi bir hali vardı.
Her neyse, benim yapabileceğim bir şey yok. İdari işlere karışma selahiyetim yok. Ben sizi çavuşlara teslim etmek zorundayım. Kanun dairesinden ne lüzum ederse onu yaparlar. Siz de hakkınız olan cezayı çeker, sonra da işinizin başına dönersiniz. Ceza mesele değil. İnsan kişiliğini bazen kendisine verilen cezalarla güçlendirir.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.